Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya eyyuhen nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى
صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar, sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 3 Azer 1404, Miladi 24 Kasım 2025 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumunu sunacağım. Ardından Duraksama Podcast'i, İslam'ı Tanıyalım, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar ve Gençlik Gevherini dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. İmam Hümeyni Hüseyiniye Sindi Hazreti Zehra'nın şehadet gecesi matem töreni düzenlendi. Irakçı, İsrail'in hukuk dışı eylemleri hakkında uyarıda bulundu. İran ve Umman bölgesel işbirliğini güçlendirmeye çalışıyor. Ali Larijani, Netanyahu'nun maceracı politikalarının bölgeyi kaçınılmaz bir karşılaşmaya sürüklediğini söyledi. Tahran'da kutsal savunmanın 100 meçhul şehidinin cenaze töreni düzenlendi. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin devleti kurulmadan barış mümkün değil dedi. Şimdi haberler. Hazreti Fatıma Zehra Salamullah Aleyha'nın şehadet gecesinde İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde matem merasimlerinin 3. gecesi düzenlendi. Törene halktan binlerce kişiyle birlikte devlet yetkilileri ve 3 kuvvetin başkanları da katıldı. Programda Hüccetül İslam Nasır Rafi'i, Hazreti Zehra Salamullah Aleyha'nın hayatında zaman yönetimi başlıklı bir konuşma yaptı. Rafi'i, Hazreti Sıddıka-i Kübra'nın kısa ama bereketli ömründe ilahi niyet ve motivasyon, önceliklendirme ve zamanın çok yönlü kullanımı sayesinde İslam toplumuna ve ailesine derin etkiler bırakan hizmetlerde bulunduğunu belirtti. Ayrıca onun tebliğ, aydınlatma ve velayeti savunma yolunda önemli adımlar attığını vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Yemen özel temsilcisiyle yaptığı görüşmede, İsrail rejiminin bölge ülkelerine yönelik saldırılarını kınadı. Seyyid Abbas Irakçı, çarşamba sabahı Umman'ın Maskat kentinde Birleşmiş Milletler Yemen özel temsilcisi Hans Grundberg ile yaptığı görüşmede, İsrail rejiminin bölge ülkelerine karşı gerçekleştirdiği saldırı ve ihlalleri Yemen'e yönelik devam eden kuşatma ve yaptırımlarla birlikte kınadı. Irakçı, İsrail'in yasa dışı eylemlerinin bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığı arttıracağı konusunda uyarıda bulundu. Görüşmede Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Yemen'deki gelişmeler hakkında bir rapor sundu ve İran'ın Birleşmiş Milletler'in Yemen'de barış sürecini ilerletmeye yönelik rol ve çabalarına desteğini sürdürmesini talep etti. Umman Dışişleri Bakanı Bedir El-Busaidi, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı ile yaptığı görüşmenin ardından yayımladığı mesajda, İki ülkenin bölgesel işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguladı. Bedir El-Busaidi, pazartesi günü Maskat'ta Irakçı ile yaptığı görüşmeden sonra yayımladığı mesajda, İran ve Umman arasındaki tarihi ve kültürel bağların derinliğine dikkat çekerek, iki komşu ülke arasında tüm alanlarda işbirliğini güçlendirmek için sürekli çaba gösterdiklerini belirtti. Ayrıca görüşmede bölgesel ve uluslararası son gelişmelerin yanı sıra İran'ın barışçıl nükleer enerji programına ilişkin çabalarda ele alındı. İran İslam Cumhuriyeti Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri İran ve Pakistan'ın bölge güvenliğinde etkili iki ülke olduğunu belirtti. İran Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Larijani, pazartesi günü X sosyal medya hesabından Pakistan'a gerçekleştirdiği ziyareti duyurarak, İran ve Pakistan'ın bölgesel istikrar ve güvenlikte önemli ve etkili iki ülke olduğunu vurguladı. Larijani, bölge ülkeleri arasındaki kardeşçe ilişkilere her zaman önem verdiklerini ifade etti. Larijani ayrıca İran halkının, Siyonist rejim ve Amerika'nın İran'a karşı yürüttüğü 12 günlük savaş sırasında Pakistan halkının İran'ın yanında durduğunu asla unutmayacağını söyledi. Pakistan'ın Tahran Büyükelçisi, İran'ın Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Larijani'nin Pakistan'a yapacağı ziyaretin Tahran ile İslamabad arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine hizmet edeceğini belirtti. Pakistan'ın Tahran Büyükelçisi Muhammed Medsar Tipu yayımladığı mesajda Ali Larijani'nin pazartesi günü Pakistan'a gideceğini belirtti. Büyükelçi bu ziyaretin iki ülkenin üst düzey yetkilileri arasında geniş kapsamlı temasların bir parçası olduğunu ve çeşitli alanlarda ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Tipu ayrıca İran'ın Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreterinin ziyaretinin İran ve Pakistan arasındaki köklü ve tarihi ilişkilerin daha da sağlamlaştırılmasında önemli bir rol oynayacağını vurguladı. İran Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri, Siyonist rejimin başbakanının bölgedeki maceracı tutumlarının bu rejimle kaçınılmaz bir karşılaşmayı gündeme getirdiğini ifade etti. Ali Larijani, Hizbullah komutanı Heysam Ali Tabatabai'nin Siyonist rejim tarafından şehit edilmesine tepki olarak X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, bu olayın Hazreti Fatıma Zehra Salamullah Aleyha'nın şehadet gecesinde gerçekleştiğini ve onun yolunda mücadele eden bir mücahidin arkadaşlarıyla birlikte şehit edildiğini belirtti. Larijani bu acı olay nedeniyle Hizbullah liderliğine ve mücahitlerine taziyelerini ileterek, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun sürdürdüğü maceracı politikaların sahte rejimle yüzleşmekten başka bir seçenek bırakmadığını vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail rejiminin Beyrut'un Zahiya bölgesine düzenlediği hava saldırısını ve Lübnan direnişinin üst düzey komutanı Heysam Ali Tabatabai'nin suikastını açık bir ateşkes ihlali ve savaş suçu olarak nitelendirdi, saldırının faillerinin uluslararası düzeyde yargılanmasını talep etti. Bakanlık tarafından yayımlanan açıklamada Siyonist rejime ait savaş uçaklarının Beyrut'un sivil yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırının aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca sivilin şehit olmasına ve yaralanmasına yol açtığını belirterek bu saldırının ateşkesin ağır bir ihlali ve Lübnan'ın egemenliğine açık bir saldırı olduğu vurgulandı. İran Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah'a ve şehit ailelerine başsağlığı dileyerek, Amerika'nın İsrail'e verdiği desteğin bu saldırıların sürmesinde belirleyici rol oynadığını ifade etti. Açıklamada uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'e Siyonist rejimin sürekli ihlallerine ve savaş kışkırtıcılığına karşı net ve kararlı bir tutum sergilemeleri çağrısında bulundu. Hazreti Fatıma Zehra Selamullah Aleyha'nın şehadet yıl dönümü ile eş zamanlı olarak İran'ın başkenti Tahran'da kutsal savunma döneminin 100 meçhul şehit düzenlenen cenaze töreni ile uğurlandı. Tahran Üniversitesi ana kapısı önünde başlayan töreni askeri ve sivil yetkililer, şehit aileleri ve çok sayıda halk katıldı. Şehitlerin pak naaşları dualar eşliğinde Merace Şuhedaya kadar taşındı. Aynı gün ülke genelinde de benzer törenler düzenlendi. 31 eyalette toplam 300 meçhul şehidin naaşı, yürekleri fedakarlığın anısı ile çarpan halkın omuzlarında taşındı. Hicri takvime göre 3 Cemalül Ahir 1447, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ve Ehl-i Beyt'in ilk imamı Hazreti Ali İbni Ebu Talib'in eşi olan Hazreti Fatıma-i Zehra'nın şehadet yıl dönümüdür. Her yıl bu gece Müslüman İranlılar camilerde, Hüseyinlerde ve diğer ibadet mekanlarında toplanarak Hazreti Fatıma için yas törenleri düzenliyor. 2025 Tokyo İşitme Engelliler Olimpiyatlarında düzenlenen karate müsabakalarında İran İslam Cumhuriyeti'ni temsil eden Zeynep Hasanpur altın madalya kazandı. Pazartesi günü gerçekleşen 55 kilogram final karşılaşmasında Zeynep Hasanpur Venezuela temsilcisiyle yaptığı mücadeleyi 1-0 kazanarak altın madalyaya ulaştı. Bu madalya İran karate takımının 9. ve İran kafilesinin 7. altın madalyası oldu. Böylece İran'ın toplam madalya sayısı 33'e yükseldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyonist işgalcilerin işlediği suçlara ilişkin Rus mevkitaşıyla yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak, Filistin devleti kurulmadan bölgede barışın sağlanamayacağını vurguladı. Erdoğan, Siyonist rejimin Gazze'deki saldırılarına dair yaptığı açıklamada, Filistin halkının haklarının tanınmadığı bir ortamda kalıcı barışın mümkün olmadığını belirtti. Güney Afrika'nın Filistin davasına verdiği koşulsuz desteği ise çok kıymetli olarak nitelendirdi. Gazze'de 70 bin Filistinlinin şehit olduğu soykırım sürecinde Güney Afrika'nın cesur bir duruş sergilediğini ifade eden Erdoğan, bu ülkenin Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açtığı soykırım davasını takdirle karşıladığını ve bu tutumunu selamladığını söyledi. İşgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren bir İsrail kuruluşu, Siyonist rejimin Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilere yönelik sistematik katliam ve yerleşimci saldırılarını açıkça destekleyerek soykırım uyguladığını bildirdi. Kuruluşun yayımladığı son rapora göre İsrail rejimi Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 1000'den fazla Filistinli şehit etti, yerleşimciler ise hiçbir hukuki takibe uğramadan her gün Filistinlilere saldırıyor. Ve Fas'ın Tetuan kentinde yüzlerce kişi bir araya gelerek Gazze Şeridi ve Lübnan'daki sivillere yönelik askeri saldırıları kınadı ve Filistin, Lübnan ile Sudan halklarıyla dayanışma mesajı verdi. Göstericiler Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sert ifadelerle kınayarak İsrail'in soykırımcı saldırılarına derhal son verilmesini talep etti. Katılımcılar Sudan'daki insani krize de dikkat çekerek bu ülkede sivillere yönelik yaygın şiddet olaylarını lanetledi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz tarihi eserlerin iadesinden kültürel tazminata kadar başlığı altında. Almanya, kraliyet dönemine ait 12 adet arkeolojik eseri Etiyopya'ya iade etti. Pars Today'in haberine göre Almanya, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Rasmekonnen salonunda düzenlenen resmi bir törende kraliyet dönemine ait 12 parça arkeolojik eseri bu ülkeye geri verdi. El Cezire'nin konuyla ilgili haberinde söz konusu eserlerin yaklaşık 100 yıl sonra Etiyopya'ya döndüğü belirtildi. Bu koleksiyon 1920'li yıllarda Almanya'nın Etiyopya'daki diplomatı Franz Weiss ve eşi Hedwig tarafından ülkede kaldıkları süre boyunca toplanmıştı. Almanya'nın yaklaşık bir asır sonra Etiyopya'ya 12 tarihi eseri iade etmesi ilk bakışta olumlu ve umut verici bir gelişme gibi görünebilir. Ancak bu olay Afrika'daki sömürgecilik tarihinin gerçek bağlamında değerlendirildiğinde çok daha derin bir anlam kazanıyor. Bugün Etiyopya'ya iade edilen bu eserler aslında hiçbir zaman bu topraklardan ayrılmamalıydı. Bu eserler eşit koşullarda gerçekleşen bir kültürel alışverişin sonucu değil, güç dengesizlikleri, siyasi sultacılık ve sömürgeci yapılar altında Afrika kıtasından çıkarıldı. Bu yapılar yüzyıllar boyunca doğal kaynakları, insan gücünü, toprakları ve nihayetinde bu halkların kültürel hafızasını yağmaladı. Sömürgecilik döneminde yağma yalnızca altın, elmas ve ham maddelerle sınırlı kalmadı. Bu projenin en derin temalar katmanlarından biri kültürün çalınması, kimliğinin yok edilmesi ve halkların tarihi sembollerinin gasp edilmesiydi. Heykeller, el yazmaları, kraliyet taçları, ritüel araçlar ve kutsal eserler Afrika şehirlerinden, tapınaklarından ve saraylarından alınarak Avrupa müzelerine taşındı ve kendilerini medeniyetin temsilcisi olarak tanımlayan vitrinlerde sergilendi. Oysa Avrupa'nın kültürel ihtişamının büyük bir bölümü bu yağmalanmış mirasın üzerine inşa edildi. Bu koşullar altında ne kadar değerli olursa olsun birkaç dağınık eserin iadesi tarihsel adaletsizliğin derinliğini telafi edemez. Bugün asıl gündeme gelen sembolik bir jest değil, kültürel tazminat kavramıdır. Bu kavram yalnızca birkaç tarihi objenin geri verilmesinden öte halkların kimliklerini, tarihlerini, kolektif hafızalarını ve geçmişlerine dair bağımsız anlatılarını yeniden kazanma hakkını ifade eder. Kültürel tazminat sömürgeciliğin sadece tarihsel bir hata ya da geçmişin bir dönemi olmadığını, aksine yağma, aşağılanma ve kültürel silme üzerine kurulu bütünlüklü bir sistem olduğunu resmen kabul etmektir. İran Radyo Podcast. Duraksama adlı podcast, güncel kültürel ve politik meseleleri inceleyen, geçerlilikle hakikat arasında bir duraksama niteliğinde. Bu bölüm, güçlü küresel ve batılı grupların İran ve İslam ülkeleri gibi kaynak zengini ülkelerin halklarını kültürel, ekonomik ve propaganda politikalarıyla nasıl hedef aldığını gösteriyor. Duraksama podcast'i günümüzün kültürel politik meselelerini inceleyen gerçeklikle hakikat arasında bir duraksamadır. Bu bölüm güçlü küresel ve batılı grupların İran ve İslam ülkeleri gibi kaynak zengini ülkelerin halklarını kültürel, ekonomik ve propaganda politikalarıyla nasıl hedef aldığını gösteriyor. Duraksama Podcast'inin tüm değerli dinleyicilerine merhaba. Bugün bir başka bölümde sizinle birlikteyiz. Bu bölümde dünya çapında milyonlarca insanın kaderini etkileyen kararların alındığı küresel siyasetin perde arkasını biraz daha derinlemesine inceleyeceğiz. Bu bölüme basit bir soruyla başlayacağım. Hiç merak ettiniz mi? Bazen gerçekten ihtiyacımız olmayan şeylere neden para harcıyoruz? Bu bölümün sonuna kadar bizimle kalın. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Fark ettiyseniz büyük küresel şirketler tekrarlanan reklamlarla zihnimizi, paramızı ve gelirimizi hayatımızda gerekli olmayabilecek ürün ve hizmetlere harcamaya yönlendiriyor. Ancak bu döngü burada bitmiyor. İnsanlar çok fazla harcama yapıp gelirlerinin ihtiyaçlarını karşılamadığını gördüklerinde aynı şirketler ve perde arkasındaki güçler başka bir çözüm sunuyor. Kredi kartları ve tüketici kredileri. Bugün al sonra öde ünlü sloganı görünüşte insanların çıkarına olsa da gerçekte sürekli borç içinde kalmamıza sebep oluyor. Böylece insanların sürekli borç ve finansal stres içinde olduğu sonsuz bir döngü yaratılıyor. Peki bu süreç bir tesadüf mü? Hayır. Bu hikayenin arkasında çok büyük ve güçlü bir yapı var. Üyeleri hepimizin geleceği için kararlar alan küresel bir düşünce kuruluşu. Bu grubu duymamış olabilirsiniz. Bilderberg grubu. Yaklaşık 80 yıl önce zenginlerden, politikacılardan ve güçlü kişilerden oluşan bir grup, Hollanda'da Bilderberg Oteli adlı bir otelde bir araya gelerek ilk toplantılarını gerçekleştirdi. O zamandan beri kulüp, merkezi Hollanda'nın Leiden kentinde olmak üzere her yıl farklı bir ülkede toplantılar düzenliyor. Ancak bu sıradan bir toplantı değil. Toplantılara teknoloji devlerinden, büyük silah şirketlerine, uyuşturucu kartellerinden, uluslararası insan kaçakçılığı ağlarına ve hatta bazı resmi hükümetlere kadar dünyanın finans ve siyasi elitleri katılıyor. Bu nedenle bazı analistler ona gizli dünya hükümeti adını taktı. Gücü ve nüfuzu dünyadaki birçok resmi hükümetlerinden daha fazla olan bir hükümet. Bu gizli hükümette liyakatin yeri yok. Ne uzmanlık ne de halka bağlılık önemli. İnsanları seçmek için yalnızca 3 kriter var. Birincisi banka hesabındaki bakiye, ikincisi kararlarınızın kurbanı olan kişi sayısı ve üçüncüsü sömürge altındaki ülkelerdeki nüfuzunun seviyesi. Basitçe söylemek gerekirse dünyanın en zengin birkaç yüz kişisi arasına girmek isteyen birinin zulüm ve masum hayatların yok edilmesi konusunda bir geçmişi olmalı. Bu gizli hükümetin gücü her şeyden çok çeşitli ülkelerin doğal kaynaklarına bağlı. Bugün dünyadaki en gelişmiş teknolojiler bile ham madde olmadan değersizdir. Örneğin petrol. Bir ülkenin petrolü varsa bu grubun üyeleri onu kazanmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Müzakerelerden siyasi baskılara, askeri harekatlara kadar. Bunun açık bir örneği lityumun hikayesinde görülebilir. Lityum, elektrikli otomobiller ve gelişmiş piller çağında 21. yüzyılın altını olarak bilinen bir metaldir. Dünyanın en büyük lityum kaynaklarından biri Afganistan'da bulunmaktadır. On yılında Pentagon'un iç raporlarında bile Afganistan, Lityum Suudi Arabistanı olarak adlandırılıyordu. Bu, tıpkı Suudi Arabistan'ın petrol piyasasını dönüştürebildiği gibi, Afganistan'ın küresel lityum piyasasını dönüştürme potansiyeline sahip olduğu anlamına geliyordu. Şimdi baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin Afganistan'daki 20 yıllık askeri varlığı farklı bir anlam kazanıyor. Bu sadece terörizme karşı bir savaş değil, aynı zamanda stratejik ve geleceği inşa eden bir kaynaktı. Dünya güçleri zengin doğal kaynaklara sahip ülkelerin iki tehlikeli özelliğe sahip olduğu sonucuna vardı. Birincisi, nüfusları katlanarak artıyor ve ikincisi, nüfusları arttıkça bu ülkeler daha güçlü hale geliyor ve sonuç olarak kaynaklarını yağmalamak daha zor hale geliyor. Bu yüzden basit bir çözüm geliştirdiler. Daha az çocuk, daha iyi yaşam veya başka bir ifadeyle daha az insan, daha iyi yaşam. Bu slogan iki temel amacı hedefliyordu. Sınırlı kaynakları tüketenlerin sayısını azaltmak ve kaynak zengini ülkeleri zayıf tutmak. Bu programı uygulamanın iki yolu vardı. İlk yol zordu, savaş, yaygın hastalıklar ve insani felaketler. İkinci yol ise yumuşaktı. İnsanların kültür ve yaşam tarzlarını kendilerinin de kalabalık aileler istemeyecekleri şekilde değiştirmek. Yumuşak yolda kapsamlı bir propaganda yürütüldü. Medya aileleri köpek gibi birden fazla evcil hayvana sahip olmanın yeterli olduğuna ve çok sayıda çocuğa sahip olmanın ek bir yük olduğuna ikna etti. Aynı zamanda ailelerin yüksek maliyetlerden korkuttukları için, çocuk sahibi olmaktan kaçınmaları için lüks ve pahalı bir hayata teşvik edildi. Evlilikten kaçınma kültürü güçlü bir şekilde teşvik edildi. Özellikle kadınlar arasında özgürlük kavramı, anneliğin ve aile kurmanın rolünün dışlanmasına yol açacak şekilde teşvik edildi. Aileler kurulmadığında nüfus doğal olarak azalacak ve bu tam da dünyanın gizli hükümetinin istediği şeydi. Bu bağlamda İranlı belgesel film yapımcısı, podcaster ve yapımcı Yunus Muhammedi, Çin seyahatinde tanınmış bir İranologla görüşüyor. Bu araştırmacı yıllardır İran'ı araştırıyor ve ülkenin çeşitli şehirlerini ziyaret ediyor. Önemli bir sorunun cevabını arıyordu. İranlılar ağır ve uzun vadeli Amerika yaptırımlarına rağmen nasıl direnip hayatta kalabildiler? Bu soru İran'ın dünya güçleri için büyük bir gizem ve meydan okuma olduğunu gösteriyor. Çünkü İran yalnızca değerli doğal kaynaklara sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda halkı da dış baskılara karşı büyük bir azim ve direnç gösteriyor. Bu küresel haritayı ortaya koyan en önemli tarihi belgelerden biri NSS M200 adlı bir belgedir. Bu belge yaklaşık 50 yıl önce dönemin Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Bilderberg Kulübü üyesi Henry Kissinger tarafından hazırlanmıştır. Bu belge yüzeysel olarak güzel ve baştan çıkarıcı cümlelerle yazılmıştır. Örneğin bir kısmında şöyle denmektedir. Bebek ölüm oranlarını azaltmaya çalışmalıyız. İlk bakışta bu cümle insani ve iyiliksever görünür. Ancak perde arkasındaki gerçek bambaşkadır. Çocuk ölüm oranı yüksek olduğunda ebeveynler birkaç çocuğun hayatta kalmasını sağlamak için çok sayıda çocuk sahibi olma arzusunda kalırlar. Ancak tıbbi ve sağlık müdahaleleriyle ölüm oranları düşürülürse, ebeveynler artık çok çocuk sahibi olma ihtiyacını hissetmezler. Sonuç olarak nüfus doğal olarak azalır. Aynı belgede Henry Kissinger açıkça şöyle der. Müslüman ülkelerin nüfusun azaltılması, İsrail'in güvenliği ve bekası için elzemdir. Bu arada o dönemde Mısır, İsrail'in en büyük rakibi olarak özellikle anılır. Ancak hedef yalnızca Mısır değildir. İran'da dahil olmak üzere diğer Müslüman ülkeler de bu programa dahil edildi. Saddam'ın İran'a karşı 8 yıllık dayatmacı savaşının sona ermesinin ardından İran birçok ekonomik sorunla karşı karşıyaydı. Bu dönemde Pakistanlı Müslüman bir kadın olan Nafis Sadık adlı Birleşmiş Milletler temsilcisi İran'a geldi. Dönemin İran hükümetine nüfus kontrolü adı verilen bir planla meşhur "Daha az çocuk, daha iyi yaşam" sloganını önerdi. Bu slogan İran toplumunda hızla yayıldı ve bir kamu politikası haline geldi. Ancak şimdi perde arkasına baktığımızda bunun yalnızca yerel bir plan olmadığını, Müslüman ülkelerin nüfusunu azaltmayı amaçlayan küresel bir planın parçası olduğunu görüyoruz. Bu planın daha sonra ortaya çıkmasında medya kilit rol oynadı. Eğlence programları, filmler, diziler ve hatta görünüşte zararsız reklamlar yayınlayarak insanların zihinleri yeni bir yaşam tarzına yönlendirildi. Bu tarzda kadınlar annelik ve çocuk yetiştirme rolü yerine bireysel ve özgür bir hayata yönlendirildi. Kadın, yaşam, özgürlük gibi ilk bakışta güzel ve anlamlı görünen sloganlar bile nihai amaçları nüfusu azaltmak ve hedef ülkeleri zayıflatmak olduğu için bu küresel projenin bir parçası olabilir. İran, genç nüfusu ve değerli doğal kaynakları nedeniyle küresel denklemlerde ciddi bir zorluk olarak kabul ediliyor. Bu nedenle İran'ın adı küresel programların uygulanmasını engellememesi için kontrol altına alınması gereken bölgeler olarak birçok uluslararası belgede yüksek riskli bölgelerden biri olarak geçiyor. İran'ın yıllardır ekonomik yaptırımlar, siyasi tehditler ve yumuşak kültürel savaşlar nedeniyle baskı altında olmasının nedeni de işte budur. Son olarak tüm bu meselelerin günümüz dünyasının medyada gördüğümüzde çok daha karmaşık olduğunu gösterdiği önemli noktaya dikkat etmeliyiz. İlk bakışta güzel ve insani görünen birçok politika ve slogan aslında dünyayı kontrol etmek için büyük bir planın parçasıdır. Farkında olmazsak, farkında olmadan bu planlara hizmet edebiliriz. Tüm komplolara, dış baskılara ve yumuşak kültürel savaşa rağmen İran, halkının inancına, seçkinlerinin uyanıklığına ve küresel planlara karşı derinişine güvenerek bu sahadan gururlu ve güçlü bir şekilde çıkmayı başardı. Deneyimler, düşmanların aldatıcı sloganlar ve karmaşık politikalarla ülkenin kimlik ve nüfus temellerini zayıflatmaya çalışmasına rağmen İran milletinin bilinci ve uyanışı bu planları boşa çıkardı. Bugün İran, bölgedeki konumu korumakla kalmayıp, genç nüfusu ve uzmanlaşmış kuvvetleriyle küresel hegemonyaya karşı direniş ve bağımsızlık konusunda bir model haline gelmiştir. Bu gurur, yıllarca süren direnişin ve bir milletin gücünün kimliğinde, inancında ve bilinçli bir halkında yattığının anlaşılmasının sonucudur. Değerli dostlar, Duraksama Podcast'inin bir başka bölümünü dinlediniz. Sonraki bölümlerde bu küresel bulmacanın diğer boyutlarını keşfedeceğiz. Unutmayın, bilmek değişimin ilk adımıdır. Bu podcast size ilham verdiyse ve gerçeklikle hakikat arasında bir duraksama yapmak istiyorsanız, iranradio.ir'daki Duraksama podcast'ini ve sosyal medyadaki resmi sayfalarımızı takip edin, abone olun ve ilgili arkadaşlarınızla paylaşın. Bir sonraki bölüme kadar Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi dini olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız.
Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ülkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden bahsedeceğiz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçen bölümlerde ilahi adaletten söz ettik ve Yüce Allah'ın birkaç açıdan adil olma sıfatına sahip olduğunu beyan ettik. Bu boyutlardan biri yaratılışta adalettir ki buna tekvini adalet denir. Varlık aleminde adalet tartışmasında varlık aleminin adalet temeli üzerinde inşa edildiğini ve Allah Teala her mahluka şayesteliğine göre nimet ve muhibet sunduğunu belirttik. Bir başka ifadeyle yaratılışta adaletin anlamı varlık aleminin dengeli bir topluluk olduğu ve bu alemi oluşturan parçaların arasında uyumun tam olarak sağlandığı ve her şey yerinde en iyi şekilde yaratıldığıdır. İlahi adaletin bir başka boyutu insanlar için yaşama nizamında ve yaşamın olur ve olmazlarını belirlemekte uygulanan adalettir ki buna da teşrii adalet adı verilir. Yine İlahi adaletin bir başka boyutu, insanların amellerinin hesabıdır ki buna da cezai adalet denir.
Yüce Allah, insanları akli ve manevi kemalleri hak eden mahluklar olarak tekvini hidayetten başka teşri hidayet adı verilen bir başka hidayet türünden de yararlandırmıştır. Bu iki hidayet çeşidi birbirini tamamlayan hidayetlerdir. Başka bir ifadeyle din ve şeriatte insanların hidayeti için gelen her kanun bir nevi varlık alemine özellikle insan varlığına hakim olan kanunların tamamlayıcısıdır. Tekvini kanunlar veya varlık alemine hakim olan kanunlar adil ve dengeli olduğu gibi insanları hidayete erdirmek üzere gelen kanunlar da adalet eksenli ve dengelidir. Yüce Allah insanları hidayete erdirmek için insanların ihtiyacını karşılayan ve yeteneklerini geliştiren dini marif ve talimi vahiy yoluyla öğretmiştir. Allah-u Teala şer'i ahkam ve kanunları getirirken de adaletli davranmıştır. Yani insanın kemale ermesi ona bağlı olan kanunları en mükemmel biçimde belirlemiş ve insanların saadetli bir yaşama kavuşmaları için sunmuştur. Bir başka ifadeyle Allah'ın adaleti insanların saadetiyle yücelmesi için gerekli olan her şeyi hiç eksiksiz insanlara sunmasını icap eder. Bu yüzden İslam dininde insan yaşamının tüm boyutları gözetildiğinde fıtri ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak üzere en ufak noktalar bile göz ardı edilmediğine şahit olmaktayız.
Tahran Radyosu.
Teşri-i adaletin bir başka boyutu, Yüce Allah'ın kanunlardan ve talimlerden adil bir düzen sunmanın yanında, hiç kimseyi gücünün ötesinde amellerle yükümlü hale getirmemiş olmasıdır. Allah Teala mihriban ve rahim olduğundan, hiç kimseden gücü ve kapasitesinin ötesinde yükümlülük beklemediği gibi, hiç kimseyi de gücü yetmediği ameli yerine getiremediği için sorgulamaz. Bu mesele Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde vurgulanmıştır. Örneğin Müminun suresinin 62. ayetinde şöyle okumaktayız. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden başkası ile yükümlü kılmayız. Nezdimizde hakkı söyleyen bir kitap vardır ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Böylece dini yükümlülükler ve şeriat ahkamında İnsanların gücü ve kapasiteleri gözetilmiştir. Hiç kimsenin yükümlülüğü ağır ve katlanamaz değildir. Bu durum başlı başına ilahi yasaların adalete dayalı olduğunun işaretidir. Örneğin, aciz veya hasta insanlar bazı yükümlülüklerinden muaf tutulur veya yükümlülükleri hafifletilir. Bu duruma savaş ve cihat meydanlarından muaf tutulan hastaları veya görme engelli insanları örnek vermek mümkün.
Yüce Allah varlık alemini adalete göre yarattığı gibi pratik kanunlar ve sosyal, iktisadi ve siyasi nizamlarında da adaleti eksen almıştır. Bir başka ifadeyle şu geniş alemin küçük bir köşesinde yer alan beşeri camia cihan şumul olan adalet kanunundan müstesna olamaz ve adalet olmadan doğal yaşamını sürdüremez. Beşeri toplumda her türlü ifrat ve tefrit, sapma ve haddi aşma adalet ilkesine aykırıdır ve adalet ilkesine uymayan beşeri toplum yok olmaya mahkumdur. Toplumla ilgili tüm işlerde adalet her türlü kanun veya sosyal ve iktisadi hükmün temelidir. İslam dininde adalet o kadar önemlidir ki Allah-u Teala onu peygamberlerin hedeflerinden biri olarak buyurmuştur. Nitekim Hadid suresinin 25. ayetinde şöyle buyurulmakta. Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik.
Aslında Enbiya'nın en önemli hedeflerinden biri insanların gönlünü iman nuru ile aydınlatmak ve insanları bizzat adaleti inşa edecek şekilde gelişmelerini sağlamak ve sonuçta insanların sosyal, siyasi, iktisadi ve ailevi ilişkilerinde adaletle davranmalarına zemin hazırlamaktır. Dolayısıyla sosyal adaleti inşa etmek enbiyanın hedeflerinden biridir. İmam Ali Aleyhisselam sosyal adaletin önemi hakkında şöyle buyurur. Adalet toplumun hayatı ve zulüm ölümüdür. Bunun anlamı zulme boyun eğen ve zalimlere teslim olan insanların gerçekte birer ölü olduklarıdır.
İlahi adaletin bir başka boyutu, cezada adalet veya insanların amellerinin hesabına bakıldığında uygulanan adalettir. Daha önce de belirtildiği gibi Allah-u Teala peygamberlerini açık delillerle göndererek adaleti inşa etmelerini istedi. Bazı insanlar hak yolunu ve tevhid inancını benimsedi. Bazıları da ilahi hidayete karşı çıktı ve doğru yoldan saptı. Hak yolunu seçen insanlar büyük fedakarlıklar, sabır ve direnişleriyle batıl ve zulümle mücadele etti. Bu insanların bazıları hak yolunda yaşamının son anına kadar direndi, hatta canını bile feda etmekten çekinmedi. Peki acaba bu şayeste ve salih insanlar fesat bataklığında beslenen ve her türlü günah ve cinayeti işleyen fasık insanlarla bir olabilir mi? Kuşkusuz Allah-u Teala hiçbir mahlukuna zulmetmez. Bu ilahi adaletin kesin işaretlerinden biridir ki iyileri ve kötüleri bir tutmaz. Çünkü bu iki kesimi bir tutmak zulüm ve adaletsizliğin ta kendisidir. Nitekim Yüce Allah Câsiye suresinin 21. ayetinde şöyle buyurur. Yoksa kötülük işleyenler ölümlerinde ve sağlıklarında kendilerini inanıp iyi ameller işleyen kimseler ile bir mi tutacağını sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar.
Gerçekte Yüce Allah'ın cezai adaletinin anlamı, Hak Teala'nın her insanın ameline göre uygun mükafat veya ceza vermesidir. İnsanların mükafatı veya cezası adalet temeline dayanır ve buna göre iyiler mükafatlandırılırken kötüler cezalandırılır. Fani dünyada insanların en ufak iyi veya kötü ameli kayda geçer ve ceza gününde hesaplanır. Bu bağlamda Enbiya suresinin 47. ayetinde şöyle okumaktayız. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan iş bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu adalet terazisine getiririz. Hesap gören olarak biz herkese yeteriz. Bu ayete göre adalet terazileri o kadar titizdir ki adaletin ta kendisidir. Bu yüzden Yüce Allah ceza gününde hiç kimseye en ufak haksızlık edilmeyeceğini, yani ne iyilerin mükafatının azalacağını ne de kötülerin cezaların fazla olacağını buyuruyor. Kıyamet gününde hesaplar o kadar dakiktir ki bir hardal tanesi kadar iyi veya kötü amelin hesabı kaçmaz.
Tüm bu anlatılanlar kıyamet gününde hesapların fevkalade dakik olduğunu, her türlü zulüm ve haksızlık asla söz konusu olmadığını gösteriyor. Yüce Allah ceza gününde insanların amellerinin hesabı için bazı kriterler de belirlemiştir. Hadislerde kıyamet gününde bu kriter ve ölçeklerin peygamberler, İmamlar ve amel defterlerinde hiçbir karanlık nokta bulunmayan salih insanlar olduğu beyan ediliyor. Ceza gününde adalet terazileri kurularak ilahi adalet en mükemmel biçimde uygulanıyor. O gün herkesin kaderi amellerini ölçen terazinin hangi tarafa ağır bastığına, yani iyiliklerinin konduğu kefeye mi yoksa kötülüklerinin konduğu kefeye mi ağır bastığına bağlıdır.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, dünyada su krizi, endişeler ve umutlar ile ilgili hazırladığımız sohbetimizi dinliyorsunuz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Doğada çevre sağlığına zarar verecek 3 önemli faktör mevcuttur. Hava kirliliği, su kirliliği ve toprak kirliliği. Su kirliliği ve onun günümüz yaşam üzerindeki derin etkisi, su krizi ve kıtlık konularında gündeme geliyor ve çok ilgi göstermesi gereken konulardan biridir.
Su kaynaklarının kirliliği, su ekosistemini tehdit eden önemli faktörlerden biridir. Bu kirliliğin çevre tahribatı ve ekonomik zararlar gibi tehlikeli sonuçları vardır. Su kaynakları genel bir sınıflandırmada nehir, ırmak ve göletten oluşan yüzeysel sular, yeraltı suları ve deniz ile okyanuslar olmak üzere 3 kategoriye ayrılır. Su kirliliği genelde ani bir olay değildir ve daimi olan zararlara ve rahatsızlıklara sebep oluyor. Bu konuda atık suların doğadaki sulara karışması ve de asit yağmurlarının dönemsel etkilerini örnek verebiliriz.
Sular bazen doğal yollardan kirlenir. Mesela selden dolayı suların bulanık veya çamurlaşması. Fakat bu gibi kirlenmeler genelde zamanla giderilir ve sular durulur. Geçen sohbetimizde patojenik mikroorganizmalar, dezenfektanlar, sıcaklık değişimi ve renk değişimi gibi fiziksel değişiklikler ve kimyasal maddeler gibi geniş bir yelpazenin suyun kirlenmesine sebep olduğunu söyledik. Kalsiyum, sodyum, demir, magnezyum ve benzeri birçok kimyasal maddenin suda doğal olarak bulunmasına rağmen sudaki oranları hangisinin kirletici unsur olduğunu gösterir. Sudaki normal seviyenin üzerindeki maddelerin yoğunluğu, bitkiler ve diğer canlıların hayatını kötü yönde etkiler ve ciddi hasarlara yol açar.
Su kirliliğinin ana kaynakları kentsel, endüstriyel ve tarımsal kirlilik olarak üçe ayrılır. Kentsel kirli sular, evler ve ticaret merkezlerinin atık sularıdır. Nitrat ve bakteri ise insan ve hayvan atıklarında bolca bulunan iki kirletici maddedir. Foseptik tankları ve atık kuyuları suyun bakteriler ve nitratlarla kirlenmesine sebep olabilirler. Buna ilaveten mutfak atıkları ve çöplerinde toplandığı yerler kirliliğin kaynağı olabilirler. Günümüz yaşamın vazgeçilmezlerinden biri de ilaçlardır ve insanlar ve hayvanların tedavisi için kullanılır. Çevrede ilaçların varlığı ise
günümüz dünyasının önemli ve düşünülmesi gereken konularından biridir. Öyle ki birçok bilim adamı ilaçların kaderi ve doğadaki çözülme sürecini bulmak için geniş çapta araştırmalar yapıyorlar.
Yapılan çalışmalar ve araştırmalara göre ilaçlar büyük hacimde ve binlerce noktadan çevre ve doğaya karışıyorlar. Maalesef canlılar ve bitkiler üzerindeki olumsuz etkileri de genelde daimi olarak kalıcılaşıyor. İlaçların insan, bitki veya hayvan vücudunda kolayca hücreler tarafından emilmesi için yüksek oranda suda çözülmeleri gerekiyor. İlaçlar öz itibariyle canlıları etkilemek için çok güçlü biyolojik faaliyetleri vardır. Buna ilaveten ilaçlar biyolojik açıdan bileşenlerine ayrılmaya karşı da çok yüksek dirence sahiptirler. Öyle ki normal şartlarda ayrışmazlar. Bunun için özel şartlar gerekir. Sonuçta ilaçlar yüzeysel veya yeraltı içme suyu kaynaklarına karışır ve çevreyi olumsuz yönde etkiler.
En az 3000 çeşit kimyasal madde insan, hayvan veya bitkilerin ilacı için kullanılıyor. Bu arada antibiyotikler dünya çapında yılda 100 ila 200 bin ton kullanma miktarı ile insan enfeksiyonlarının kontrolü için önemli oranda kullanılıyor. Antibiyotikler tüm ilaç bileşiklerinin %15'ini oluşturuyor ve suların antibiyotik atıkları ile kirlenmesi ise su kirliliği konusunda önemli bir sorun olarak tartışılıyor. Gübreler ve böcek ilaçları suyu ciddi oranda kirleten diğer etkenlerdir. Çiftçiler ürünlerinin kaliteli olması ve böceklerden etkilenmemesi için kimyasal gübreler ve böcek ilaçları kullanıyor. Tabii ki her ikisi de kentlerin çevresindeki bahçelerde de kullanılıyor ve bu yüzden yeraltı sularına sızması da büyük bir ihtimaldir.
Tabii ki bu gibi su kirlilikleri kullanılan kimyasal maddeler ve oranlarına da bağlıdır. Toprağın çeşidi, yağmur oranı ve mevsim karları gibi çevre şartları da bu gibi kirliliklerde önemli etkenlerdir. Kimyasal gübrelerin birçoğu nitrojenin çeşitli bileşenlerini içeriyorlar ve bu da tehlikeli madde olan nitrata dönüşebilir. Ziraatta bazı drenaj sistemleri gübreler ve böcek ilaçlarını kendinde biriktiriyor. Biriken bu kirli su, yeraltı sular, nehirler ve ırmakların kirlenmesine sebep olabiliyor. Buna ilaveten evlerde böcekler ve haşereleri yok etmek için kullanılan kimyasal ilaçlar da bir nevi kirletici madde sayılıyor. Oluşan kirlilik söz konusu ilacın içerdiği kimyasal madde ve oranına bağlıdır. Tabii ki suyun geçtiği toprağın kalitesi de suyun kirliliğinde etkilidir.
Tahran Radyosu.
Sanayi madde ve atıkları sanayi toplumunun su kirliliğini etkileyen diğer faktördür. Birçok kimyasal tehlikeli madde geniş çapta yerli fabrikalar ve endüstride kullanılır. Eğer bu maddeler doğru bir şekilde arındırılmazsa içme suyunun kirlenmesine sebep olabilir. En bilinen sanayi kirleticileri yerli fabrikalar, sanayi projeleri ve hatta benzin istasyonu ve kuru temizleme gibi küçük sanayi ve işletmeler olabilir. Tüm bu mekanlarda dikkatlice temizlenmesi gereken kimyasal atıklar vardır. Bu maddelerin yanlış şekilde temizlenmesi veya doğaya bırakılması ise yeraltı sularını kirletebilir.
Suların gıda endüstrisi tarafından kirlenmesi denilmesi gereken önemli konulardan biridir. Gıda sanayinde atık suların kalitesi ve miktarı çok değişiktir. Organik madde oranı, sıvıda yarı katı atıkların oranı ve mevsim değişikliğinden önemli oranda etkilenmesi ise suyun kirliliğini arttıran faktörlerdir. Gıda endüstrisinin atık suları protein, yağ ve karbonhidrat olarak 3 kategoriye ayrılır ve belirtileri de yağı, nitrojen ve fosfor oranıdır.
Tekstil sanayi faaliyetleri sonucu suyun kirlenmesi ise insan ve doğanın sağlığını kötü yönde etkileyen faktörlerden bir diğeridir. Bu kirlilik ise doğal ve suni olmak üzere ikiye ayrılır. Tabii ki nitelik ve niceliği ise piyasa sürecine göre değişir. Örneğin yün iplik sanayisinde yüksek oranda yağ ve alkalikler mevcuttur. Ya da kumaş boyama endüstrisindeki atık sularda da boya, katkı maddesi ve çeşitli kimyasal madde gibi kirleticiler mevcuttur. Demir ve çelik endüstri faaliyetleri sonucu su kirliliği, metal dışı sanayiler, kaplama endüstrisi ve deri sanayisi faaliyetlerinden kaynaklanan su kirliliği, suların sağlığını etkileyen ve sonuçta insanların sağlığını tehdit eden diğer faktörlerdir.
Tüm bu kirleticilere ilaveten fosil yakıt ve nükleer enerji ile çalışan termik santrallerin çalışması ile kirlenen sular ise günümüz sanayileşmiş yaşamın diğer yan etkileridir. Termik santrallerin soğutulması için büyük miktarda su atık olarak tahliye ediliyor ve hatta soğuk su olarak deniz suyunu kullanan termik santraller ise deniz sularının önemli oranda kirlenmesine sebep oluyor. Zira su sıcaklığının yüksek olması deniz canlılarının yaşamını tehdit ediyor ve hatta bazılarının soyunun tükenmesine yol açabiliyor.
Tabii ki atıkların toplandığı mekanların da doğayı ve çevreyi kirletenlerden olmasını da unutmamak gerekiyor. Tabii ki günümüzde atık sular ve çöplerin toplandığı alanlar ve mahzenler sızmalara karşı dayanıklıdır. Fakat muhtemel seller ve taşkınlıklar sonucu atıklar yüzeysel veya yeraltı sularına karışabilirler. Eskiden atıkların biriktirildiği mekanlar doğru ve uygun şartlarla inşa edilmemişlerdi. Bu yüzden çeşitli kirleticilerin yeraltı sularına sızma ihtimali çoktu. Tüm bu faktörlere bir de çözeltiler, kullanılmış yağlar, boyalar, sabun ve deterjanlar, beyazlatıcılar gibi evde kullanılan malzemelerin yanlış atılmasını ise su kirleticilere eklemek gerekiyor.
Tabii ki ev sıhhi tesisat armatürlerinin içme sularını kurşun ve bakır ile kirletenlerin başında olduğunda unutmamak gerekir. Su zaman aşımı ile boruların çürümesine sebep olurken atık suları da evde kullanılan suya karışır. Ev sularının asit ve alkalik oranı, su sıcaklığı, suda mineralleri de bu süreçte etkilidir. Kurşun ve bakır su borularında, T bağlantılarında veya bataryalarda kullanılır. Tabii ki tesisatın eski olması ve mevcut kurşunun kullanılan suya karışması insanın beyin, böbrek, sinir sistemi ve kırmızı kan hücrelerinde ciddi hasarlara sebep olabilir. Bu metallerin az miktarını bile tehlikeli sonuçları olabilir.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Arzu ettiğiniz takdirde programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde gençlik çağında arkadaşlık ve arkadaş edinmeden bahsetmek istiyoruz. Acaba insan hangi sebepten ötürü bir dostla muaşeret etmeye ihtiyaç duyar? Acaba bunun sebebi insanın sosyal bir mahluk olması mıdır, yoksa muaşeret ederek hayat bilgisi ve sosyal bilgi mi edinmek istiyor? Gerçekte gençler iki sebepten ötürü diğer kesimlere nazaran başkaları ile arkadaş olmaya daha fazla eğilimlidir. İlkin genç insan kendi yaşıtları arasında belli bir konum kazanmak ve bu grup tarafından benimsenmek ve böylece yalnızlık hissine galip gelmek ister. Öte yandan genç insan arkadaşlık çevresinde kendini gösterebilir ve bir başka tabirle ben de varım diyerek yeteneklerini sergilemek ister. Dostluk ve arkadaşlık bizim kültür ve edebiyatımızda derin ve eşsiz mazisi vardır. Örneğin bazı eskilerimiz şöyle demiştir: dost bul, çünkü dost huzur etkeni ve sıkıntılarda dayanağınızdır. Ya da şöyle demişler: kimin bol dostu varsa düşmanlarına musallattır. Gençlerin yaşamında ve kaderinde etkili olan etkenlerden biri dostluk ve gönül birlikteliğidir. Her idealist genç kemal derecelerine nail olmak ve kişiliğini pekiştirmek için dost bulma konusunda çok titiz davranması gerekir. İnsan giyim kuşam alımında sarf ettiği çaba ve titiz davrandığı gibi dost bulma konusunda da aynı şekilde davranmalıdır. Çünkü dost giyim kuşam gibi insanın görece kişiliğini yansıttığı gibi insanın kendi üzerinde de derin ve gizli tesirleri vardır. Ve bu konuya İslami rivayetlerde sık sık vurgu yapılmıştır. Bir insanla arkadaş olmadan önce onu sınamak ve daha sonra arkadaşlık sınırlarına uymak ve arkadaşın iyi özelliklerini gözetlemek İslam öğretilerinde vurgulanan konulardır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de arkadaş seçiminde dikkatsiz davranan insanlar hakkında Furkan suresinin 28. ayetinde bu insanların keşke falanca kişiyle arkadaşlık etmemiş olsaydım diye yakınmalarından söz etmiştir. Her insan yaşamı boyunca sürekli başkalarıyla birlikte arkadaş olmaya muhtaçtır. Nitekim insanlar iyi arkadaş sahibi olmaktan derin mutluluk duydukları gibi yalnızlıktan da bir o kadar acı çeker ve uygun ve şayeste bir arkadaşı olmaması onları derinden üzer. Bazen kimi insanlar dikkatsizlik veya konu hakkında doğru bakış açısına sahip olmamak yüzünden bir seçim yapmak zorunda kaldıklarında aceleci davranır ve belki de görecede küçük ve önemsiz gözüken bir hata yüzünden çökmesine ve sapmasına zemin hazırlayabilir. Dolayısıyla doğru bilgi sahibi olmak ve seçim yaparken yeterli özeni göstermek yaşamın çeşitli alanlarında başarı sırlarından biridir. Bu yüzden gençler de doğru seçim yapmak için ilkin kendilerini geleceği düşünme silahıyla donatmaları ve yaptıkları işin çeşitli boyutlarını göz önünde bulundurmaları ve ardından çok ciddi bir şekilde saadet yolunu seçmeleri gerekir.
Tahran Radyosu.
Hazreti Ali aleyhisselam, Haris Hemedani'ye yazdığı mektupta ona şu tavsiyede bulunuyor. Düşünceleri hata ve amelleri çirkin olan insanlarla arkadaşlık etme. Çünkü insan arkadaşının yoluna ve yöntemine alışır ve onun düşüncelerine gönül vererek bağlanır. İranlı sosyolog Doktor Ekberyan bu konuda şöyle diyor. Günümüzde gençlerin makul ve normal olmayan beklentileri, aile içinde anlaşmazlık, bireysel ve sosyal alanlarda hüsran yaşamak, suni blu duygusu, internet ve uydu kanalları gibi teknolojiler, dünyanın çeşitli bölgelerinde gençlere yönelik ciddi zararlara sebebiyet vermektedir. Gençler kendilerine bağımsız hissetmelerinin yanında kendi yaşıtlarıyla irtibat kurmaya çalışır ve onlarla birlikte olmak neşe ve mutluluklarına sebep olur. Şimdi eğer genç insan kendi yaşıtlarından arkadaş edinmeye dikkat etmezse bu zararlar daha ağır ve daha ciddi olabilir. Gençler çok rahat bir şekilde arkadaşlarından etkilenir. Ve yine çok rahat bir şekilde başkaları ile arkadaş olur. Bu yüzden bazı durumlarda ciddi zararlara maruz kalabilir. Nitekim doğru tanımadan kurulan arkadaşlıkların büyük bir bölümü hüsran ve bireysel ve sosyal yaşamda pişmanlıkla sonuçlanır. Bu konuda Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurur. Kim doğru tanımadan başkası ile arkadaşlık ederse kaçınılmaz olarak fasıklarla arkadaşlık eder. Hazreti Ali aleyhisselam ayrıca fasık arkadaşların insan üzerindeki etkisi hakkında da şöyle buyurmuştur. Kötü insanla arkadaşlık etme. Zira senin huyun senin farkında olmadan gizlice onun huyundan etkilenir. Her halükarda dostluk bir insanın sosyal konumu ve kaderinin belirlenmesinde güçlü bir etken olduğunu unutmamak gerekir. Gençler doğal ve zati bir çekim gücü etkisinde kalarak dostluğa ve dost bulma eğilimine yatkındır ve onların içindeki bu güçlü çekim gücü onları kendi yaşıtlar arasında bir veya birkaç kişiyle en derin dostane ilişkileri kurmaya yöneltir. Genç insan her dostun aslında onun bir yansıması olduğunu bilmesi gerekir. Pak ve kötülüklerden arınmış bir dost bulmak çok önemlidir. Öyle ki iyi bir dost bulma kaygısı genç insan için bir değer ve bir erdem sayılır. Gerçekte dostluk her insanın kişiliğinin gelişmesinde, ahlaki özelliklerinin şekillenmesinde etkili etkenlerden biridir. Genetik ve taalim terbiye etkenlerinin yanında insanın huyunun şekillenmesinde ve gelişmesinde de önemli payı vardır. Bu yüzden tanımadan başkalarıyla dost olan insanlar kaçınılmaz olarak fasık insanlarla dost olmaya katlanmak zorunda kalır. İslam peygamberi bir tavsiyesinde şöyle buyurur. her insan kendi dostunun inancına tabidir. O zaman hepiniz kiminle dostluk ettiğinize dikkat etmelisiniz. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem en iyi dostun, insana Allah'ı hatırlatan, maneviyata yaklaştıran kişi olduğunu buyurur. Bir gün İbni Abbas Resulullah Efendimiz'den sorar. En iyi dost kimdir? Allah Resulü şöyle karşılık verir. Onu görmek size Allah'ı hatırlatan, sözleri bilginizi artıran, ameli sizde ahirete rağbet duygusunu oluşturan kimsedir. Gerçekte Allah Resulü'nün bakış açısında iyi bir dost, ıtır satan kimsenin masalına benzer. Öyle ki eğer sana ıtırını vermezse en azından hoş kokusu sana ulaşır. Ve kötü dostun masalı demircinin masalıdır. Öyle ki eğer senin elbiseni yakmasa bile kötü kokusu seni sarar. Öte yandan dostlukları pekiştirmek ve kalıcı yapmak genç insanın en güzel marifetidir. Ve kurulan dostlukları derinleştirerek köklerini güçlendirmek suretiyle onları ebedileştirebilir. Kuşkusuz bu önemli sonuca ulaşmak için bazı ilkelere uymak gerekir. Bu ilkelerden biri dostluğumuzu beyan etmektir. Dostluğumuza sevgimizi ifade etmek, göstermek ve dostluğun kalıcı ve güçlü olmasında çok etkilidir. Rivayetlere göre Allah Resulü şöyle buyurur. Ne zaman sizlerden biri din kardeşini seviyorsa bunu ona açıklasın. Zira bu amel kardeşlik temelini ve sevgiyi güçlendirir. Bir başka ilke, dostun ihtiyaçlarını karşılamak ve ona sıkıntıda olduğu zamanlarda yararımızın dokunmasıdır. Bu, dostluğun temelidir. Bu konuda İslam peygamberi şöyle buyurur. Eğer biri dostunun hacetini karşılamaya çalışırsa, Allah-u Teala da onun hacetine icabet eder. Eğer biri bir Müslümanın sorunlarından bir düğüm çözerse, Allah-u Teala da ona göre onun kıyamet gününde düğümlerinden bir düğümü çözer. Dostluğun faydası zorluklarda ve sıkıntılarda dostumuzun elini tutmaktır. Kuşkusuz dostumuz talep etmeden ona yardım etmemizin değerli İmam Sadık Aleyhisselam'ın da buyurduğu gibi, çok daha kıymetlidir. O Hazret şöyle buyurur. Ne zaman arkadaşının bir haceti olduğunu öğrenirsen, o söylemeden önce yerine getir. Ve onu senden bu konuda yardım talebinde bulunmaya mecbur bırakma. İmam Sadık Aleyhisselam'dan çok güzel bir rivayette iyi dostun özellikleri şöyle beyan edilmiştir. Dostun bazı özellikleri vardır ve kimde bu özelliklerin tümü yoksa o mükemmel dost sayılmaz. Ve kim bu özelliklerin tümünden yoksun ise onunla asla arkadaşlık yapma. 1. Açıkta ve nihanda sana karşı aynı şekilde davransın. 2. Senin iyiliğini, kendi iyiliği, senin kötülüğünü de kendi kötülüğü bilsin. 3. Mal ve mevki seninle arkadaşlığını etkilemesin. 4. Senden gücünü esirgemesin. ve 5. Zorluklarda seni yalnız bırakmasın. Evet değerli dinleyicilerimiz, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.